Çekti.
Neyse adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldin. Başkent'e hoş geldiniz diyoruz. İşte hayatın sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize TRT geleneğindeki en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugün de hayatın seslerine. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her gün olduğu gibi bugün de 15.55'e dek sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şayet sizler de bizlerle birlikte olacaksanız, olmak istiyorsanız telefonlarımızla katılabilirsiniz hayatın seslerine. 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine hayatın sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğini dinleyelim birlikte.
Yaşam kadar gerçek, yaşamak gibi sahte. Öyle çok şey var ki yaralayan insanı. Bir yürek çarpıntısı onu her gördüğünde. Öyle çok şey var ki bak sana dair.
Yanlış aşklar yaşadım. Yanlış köprülerde, yanlış gemiler yakıp aldırmadan. İki damla su çaldık zamanın pençesinden. Aldırmadan, aldırmadan.
Bu ne senden ilk kaçışın, neden ilk düşüşün yüreğime. Ne bu sardan son geçişim, ne de son küsüşüm kaderime. Bu ne senden ilk kaçışım, ne de ilk düşüşün yüreğime. Ne bu sardan son geçişim, ne de son küsüşüm kaderime.
Thank you.
gidecek bir başka düş. Bir düş ki kopmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize. Ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair.
Sonra kuşlar gitti, anladık dünya yorgun. Sen yorgun, ortusu kalmış eski bir korkunun. Görmedik, doymadık, demedik onlar kötü. Biz var mıydık, aşk var mıydı?
Bu ne senden ilk kaçışın ne de ilk düşüşün yüreğime. Ne bu serden son geçişin ne de son küsüşün kaderime. Bu ne senden ilk kaçışın ne de ilk düşüşün yüreğime. Ne bu serden son geçişin ne de son küsüşün kaderime. Geçişimle de son küsüşüm kaderime.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor ve hemen stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım istiyoruz. Zaten sizler yakından tanıyorsunuz. Losante Erişkin ve Çocuk Hastanesi Patoloji Şefi Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahibiz biz. Şimdi Türk mutfağının bugün karakteristik özelliklerinden söz edeceğiz. Neler söylemek istersiniz? Nedir Türk mutfağını dünya mutfaklarından ayıran o karakteristik özellik acaba?
Bütün diğer büyük mutfak olarak adlandırılan mutfaklardan çok temel bir farkı var. Önce bu farkı belirtmek lazım. Çok kültürlü bir mutfak. İçinde 20'den fazla kültür var. Bu Türklerin geçmişinden kaynaklanan bir özellik. Ama bir mutfağın genel karakteristiği dediğimiz zaman, o mutfağın gelişmiş olduğu coğrafya ve tarih içinde, yemek yapma açısından ulaşılabilen kaynaklardır temelde bu farklılıkları oluşturan. Örnek vermek gerekirse, Güneydoğu Asya mutfağı, tahıl olarak pirince dayanır. Hint mutfağında buna mercimek eklenir. Mezopotamya, Akdeniz havzasına geldiğiniz zaman buğday ön plana geçer. Ama Arap kültüründe buna nohut eklenir, bakla eklenir. Biraz kuzeye Avrupa'ya gittiğiniz zaman patates tahıl olarak öne geçer, nişasta kaynağı. Amerika kıtasına gittiğiniz zaman yine patates özellikle Güney Amerika'da ve Mısır ön plana geçer. Demek ki o bölgede yetişen, kolay ulaşılabilen, her zaman bulunabilen, ucuz olan şeyler mutfağın karakteristiklerinden bir kısmını oluşturur.
Evet.
Aynı şey tahıllarda olduğu gibi etler de içinde önemlidir. Yine örnek vermek gerekirse Türk mutfağı koyun etine dayanır. Klasik Türk mutfağında, geleneksel Türk mutfağında sığır eti yoktur. Kümes hayvanı olarak da tavuk yoktur. Tavuk Kafkas mutfağından girmiştir Türk mutfağına.
Kümes hayvanı olarak ne?
Kaz var.
Kaz, evet.
Çünkü koyun ve kaz obayla birlikte rahatlıkla göçebilen, göçerken fire vermeyen, yaşamını sürdürebilen hayvanlardır. Bugün Orta Asya'da ya da Sibirya'da yaşayan Türk topluluklarına baktığımız zaman, bazı Türk topluluklarına, göçer olanlara özellikle, rengeyi sürülerini takip ederek onların gittiği yerlerde yaşayan boylarımız var, Türk boyları. Yani orada o hayvan türü belirleyici olur. Mutfak da buna göre gelişir.
O zaman avcılık, tarımsal yapı, göç, tüm bunlara da etkisi çok fazla olur.
Çok fazla. Bir. İkincisi, su kıyılarında yaşayanlarda balık ve kümes hayvanı olarak ördek ön plana geçer. Bunu çok karakteristik olarak Çin mutfağında görüyoruz. Çin'de inanılmaz nehirler ve inanılmaz bir deniz zenginliği var. Protein kaynağı olarak. Dolayısıyla Çin mutfağı domuz etine, balık etine ve ördek etine dayalı bir mutfaktır. Baktığınız zaman Çin mutfağının yemeklerini, ana yemeklerini bunu net bir şekilde görürsünüz. Evet. Hindistan'da Hint okyanusuna baktığı için onların mutfağında da balık yemekleri çok ön plandadır. Güney Amerika mutfaklarında muazzam nehirler, Amazon nehri gibi olduğu için onların mutfağında da balık çok zengindir. Dolayısıyla kuzey mutfağı Gulf Stream akıntısı nedeniyle en fazla balık içeren Kuzey Atlantik bölgesine yakın olduğu için İskoç mutfağında, İngiliz mutfağında, Kuzey Avrupa mutfaklarında da balık ön plandadır. Bu karakteristikler Türk mutfağının özelliklerini belirler. Başka ne belirler? Toplumun yaşam biçimini belirler. Göçer olan toplumlar kısa sürede üretilebilen yemekleri yapmayı tercih ederler. Aluminit yemeklere. Geniş coğrafyalarda sürekli hayvanları takip ederek yayılan sürüleri izleyerek yaşayan topluluklarda yemek çeşidi fazla değildir. Bizim bu tür boylarımız var. Türk boyları var. Evet. Mesela ben size söyleyeyim. Saç kebabı diyoruz. Bir düşünün. Saç kebabı nedir? İçi konveks bir metaldir. Saç evet. dediğiniz şey. Esasında bu kalkandan türemiştir. Bir savaş aracıdır. Ve bunun üstünü yukarı gelecek şekilde kabarık kısmını koyduğunuz zaman ateşin üzerine ince bir hamuru dökerek kısa sürede ekmek yapabilirsiniz. Saç ekmeği.
Evet. Çevirince.
Çevirince içinde yemeğinizi pişirebilirsiniz. Bu pratik bir çözümdür. Oba sürekli göçtüğü için bu tür araçları tercihen kullanır. Bu özellikleri bugün Kafkas mutfağında görüyoruz. Kazak mutfağında görüyoruz. Ete dayalı. Çünkü sürüyü takip ediyor zaten. Evet. Süte dayalı. Hatta içeceklerini bile sütten üreten kımız. Eski Türk içkisi hı hı. gibi. Bunun dışında gittiğiniz coğrafyanın sebze meyve zenginliği de belirleyicidir.
Biz o konuda çok şanslıyız.
Çok şanslıyız. Bütün Avrupa habitatında mevcut olan bitki türlerinin 1/3'ü Türkiye'de. Bu büyük bir zenginlik. Bu bitkilerin içinde bir şey hayvan zenginliğiyle birlikte mutfağı çok belirler.
Peki hocam tüm bu kadar zenginliğe rağmen dünyada çok az tanınıyor mutfağımız.
Esasında Türk mutfağı dünyada tanınıyor. Ama biz bunu bir sistematik İtalyanların yaptığı gibi.
Evet.
Bir sistematik içinde özel bir şekilde tanıtma çabası içinde henüz değiliz. Çünkü kendi mutfağımızı kavrayabilmiş de değiliz benim evet. görüşüme göre.
Evet.
Hatta ne kadar derinliğini
pek çok
çoğunu kaptırmamız mümkün değil. Bakın ben bir örnek vereyim. Yunanlılar dolmaki diyorlar. Bu bizim yemeğimiz diyorlar. Dolmaki dolmadan geliyor. Evet. Dolma dolmak fiilinden geliyor. Dolmak fiili Türkçe. Sarma da Türkçeden Türkçe. Geliyor. Sarmak evet. fiilinden evet. geliyor. Bunların karşılığı, bu fiillerin karşılığı Yunanca'da dolma ve sarma değil. Zaten dolmaki diyor.
Evet.
Kendi diline adapte ediyor. Yani hı-hı. sadece adına baktığınız zaman bile
anlaşılabiliyor diyorsunuz.
Nereden geldiğini yemeğin anlıyorsunuz. Daha evvel söylemiştim. 13. yüzyıldan bu yana biz pideyi kendi kayıtlarımızda biliyoruz varlığını. Evet. Türkler Adriyatik'e geçince orada pizza ortaya çıkıyor. Pizza tatlı bir pide türü. 100 yıl sonra İtalya'da pizza ortaya çıkıyor.
Evet.
Pide, pizza, pizza. Kelimenin nasıl gittiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bunları saklamak mümkün değil. Bunlar zaman içinde netleşecek. Yeter ki biz kendi yemek zenginliklerimizi tür olarak kaybetmeden bir an evvel bu işe başlayabilirim. Demin söylediğim sözü devam etmek istiyorum.
Buyurun.
Bu da bitkilerden kaynaklanan yağlar. Klasik Türk mutfağında zeytinyağı yok. zeytinyağlı da yok. Çünkü Orta Asya'da sıvı yağ üreteceğiniz bir bitki yetişmesi yok. Evet. Bir pamuk yağı var. Hı hı. O da belli bir iklim kuşağında ancak üretilebiliyor. Biz
hangi iklim kuşağında?
Güneyinde.
Güneyinde.
Asya'nın evet. Güneyinde. Hı hı. Biz bu coğrafyaya geldiğimiz zaman Akdeniz bitkisi olan zeytin ve onun yağıyla karşılaşıyoruz. Dolmayı o yağla da yapıyoruz. Ama esas dolma bir pilav türevidir. Sarmaların ve dolmaların tamamı pilav türevidir. Pilavdan türemiş yemeklerdir.
Evet.
Pilav tamamen Türk mutfağına özgü. Birazdan söyleyeceğim.
Peki ana yemeğimiz
pilav? Ana yemeğimiz pilav.
Evet.
Ve türevleri. Hı hı. İleriki bir programımızda Türk sofrasından bahsederken 20'ye yakın yemek yendikten sonra sofraya en son olarak pilavın geldiğini söyleyeceğim size. İşte ana yemek geldi. Bundan evvelkileri tadımlık gibi gördüyseniz yiyin ve istediğiniz kadar doyun.
Ama yer kalmamış demek. Oluyor.
Şimdi pilavın tarifine, pirincin, koyun etinin sütünün yağıyla ya da etinin yağıyla koyunun pişirilen bir yemek pilav. Bunu biz yapıyoruz.
Evet.
Dolmayı da yapıyoruz. Sarmayı da yapıyoruz. 40'tan fazla dolma yapılır. Bugünkü Türk mutfağında.
Ekşilisi, zeytinyağlısı,
yapılma etlisi. Yapılma şekli, etlisi, midyelisi.
Evet.
Sonu yok. O dolmaya dolma diyoruz ama o bizim için yalancı dolma.
Aslı sarmamız var.
Tereyağıyla yapılan.
Tereyağıyla.
Zeytinyağıyla yaptığımız dolmanın adı Türk mutfağında yalancı dolmadır.
Evet.
Hala bu bazı bölgelerde kullanılır. Bunun nedeni bu. Yani dolma Türklerin gelirken sarma Asya'dan getirdikleri uzun yolculukların 1000 yıla yakın sürmüş boylar arkasının halinde arka arkaya gelmiş Türklerin Avrupa'ya ve dünyanın diğer yerlerine yayılış döneminde yanlarında getirdikleri ana yemek formu. Ve bütün Türk toplumlarında veya Türklerle ilişkisi olan toplumlarda pilavı görüyoruz. Afganlarda pilav var, Özbeklerde pilav var, Türkmenlerde pilav var. Bir program daha evvel yapmış olduğumuzda o programdan sonra beni Kırgızistan'dan biri aradı. Özüm biz de pilavı öyle yaparız diye.
Aa, evet ne güzel.
Dolayısıyla İran'da pilav var. Bugün İran nüfusunun önemli bir kısmı Türk olan bir topluluk. Hı-hı. Ama pirinç tercihlerimiz farklıdır. Yağ tercihimiz farklıdır. İran pilavı çok yağlı olur. İnce pirinçle yapılır. Türk pilavı daha az yağlı olur. Kalın pirinçle yapılır. Pirinç sadece ana yemeğin yapılmasında kullanılmaz Türk mutfağında. Bütün sütlü Türk tatlıları pirinçten üretilen sübye denen bir ana malzemeyle yapılır. Bir tek istisnası keşkül dediğimiz tatlıdır.
Evet.
Onun dışındakilerin hepsi bundan yapılır. Dahası bugünkü modern baklavanın atası olan Memnuniye, Maymuniye gibi çeşitli adlarla adlandırılan yemek de başlangıcında pirinç nişastasının aynı yufka gibi incecik pişirilmesi cevizle yapılmış bir börek türü olarak başlamış. Sonra bunu tatlandırılmış.
Her şey pirince dayanıyor
evet,
yani baktığımızda.
Ana tahılımız evet. Pirinç çünkü. Neden pirinç? Çünkü biz Güneydoğu Asya mutfaklarıyla komşuyuz. Bugün bizim yufka dediğimiz, mantı dediğimiz formları Çin'in iç kısmındaki bütün kültürlerde Çin mutfağı da kullanıyor. Çin böreği diyoruz.
Evet.
Çin mantısı diyoruz. Bunlar komşu kültürlerin birbiriyle kız alıp veren, birbirine gidip gelen, ticaret yapan, onun yemeğini yiyen, kendi yemeğini ona yediren kültürler arasındaki değişimler, normal değişimler.
Evet.
Bu mutfaklar aynı zamanda sizin kültürünüzün nereden nereye gittiğini de gösteriyor. Bir örnek vereceğim. 8. 9. yüzyıldan beri bir Türk yemeği dünyada yayılıyor. Bunun ilk çıktığı zamanki adı kaşk.
Kaşk.
Kaşk.
Evet.
Bugünkü keşkeğin adı. Kaşık,
evet.
Kaşk yenen şey anlamına geliyor.
Çok enteresan.
Bir yığın ismi var. Şunu söylemek yeterli. İspanya'dan başlayıp Türkistan'ın bittiği yere kadar ki bütün coğrafyada keşkeği çeşitli adlarla bulabilirsiniz.
Lezzet aynı.
Farklı. O top, o şeyin kullandığı kültürün kullandığı malzemeye bağlı. İlk yapıldığında keşkek arpa ve sebzeden yapılan bir tatlı. Giderek arpanın yerini buğday, sebzenin yerine et alıyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde mesela Muğla civarında keşkek tavuk etinden yapılır.
Evet.
İç Anadolu'da da kesinlikle tavuğu koyunun gerdeninden yapılır.
Bir de ne kadar emekli, ne kadar zor bir şeydir.
Dediğiniz gibi. Dolayısıyla yemeğin formunu takip ettiğiniz zaman kendi ülkenizin, kendi kültürünüzün hangi coğrafyalardan ve hangi tarihlerde geçtiğini çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Bu saklanabilecek bir şey değil. Zaman bunların hepsini net olarak ortaya çıkaracak. Bazen çok parlak bazı yemeklerimizin çalınma ya da benimsenme öyküleriyle karşılaşıyoruz.
Örnek baklava bizim, miyiz? Evet.
Dedi bir komşumuz.
Evet.
Baklava 16. yüzyılda, 15. yüzyılın sonlarında sarayda doğmuş bir tatlı.
Evet.
O kadar saraylı bir tatlı ki bunu yapan kimse halk içinde yok ve saray baklava ustalarının dışarıda bunu yapmasını engelliyor Osmanlı Sarayı. Senede bir kere baklava alayı denen bir seremoni var. Saray Yeniçeri teşkilatına, ağalara, Yeniçeri ağalarına tepsilerle baklava gönderiyor. Ve halk bu tatlıyı o kadar merak ediyor ki bu ağalara yüklü miktarlarda para vererek bu tatlıları satın alıyorlar. 18. yüzyıldan itibaren sarayın bu kontrolü yavaşlıyor, zayıflıyor. Ondan sonra saraydan ayrılan ustalar Türkiye'nin yerleri, çeşitli yerlerine gidiyorlar. Bir kısmı Antep'e gidiyor, bir kısmı Çerkeş'e gidiyor. Ankara'daki baklava ustalarının önemli bir kısmı hala Çerkeş'tedir.
Evet.
Herkes biliyor Antep'in tatlısıdır baklava.
Peki lezzet olarak hani komşumuz sahip çıktı ya, lezzet olarak nasıl?
Lezzetini geçin. Yapılış tekniği olarak çok farklı. Hı hı. Baklavanın bütün şeyi çok ince, birbirine yapışmayan.
En az kaç kat?
80 kattır orijinal Türk mutfağındaki baklavada.
Baklava, evet.
Büyük emek isteyen, başka özellikler de taşıyan, eğer baklava hamurunu kalın açarsanız açması kolaydır. Ama bunu açtığınız zaman baklava bugün yediğiniz o çıtır çıtır tadı size vermez.
Vermez. Şimdi hocam aslında daha bu konuda konuşulacak o kadar çok şey var ki. İsterseniz haftaya devam edelim mi?
Çok sevindim.
Kaldığımız yerde.
Tamam.
Bugün için çok teşekkür
tamam.
ediyoruz.
Ben
sağ
teşekkür
olun,
ederim.
Var olun. Haftaya görüşmek üzere. Tamam. Sevgili dinleyenlerimiz, Losante Erişkin ve Çocuk Hastanesi Patoloji Şefi Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu konuğumuzdu. Hocamıza teşekkür ediyoruz.
Hayat biraz gülsün diye, günah değil, ayıp neden?
Tanrım bize mucize, bir mucize. Tanrım bize hayat biraz gülsüz, günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize. Melekte olsak, şeytanda olsak, toprakta olsak, aynı ateşte. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize, bir mucize. Tanrım bize gülsün diye, günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize, bir mucize. Tanrım bize hayat biraz gülsün diye, günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize, bir mucize. Tanrım bize hayat biraz gülsün, günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize.
Sihirli Sözcükler.
Sihirli Sözcükler bölümümüz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlatay ile birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, uzun bir aradan sonra birlikteyiz.
Evet.
Ne güzel sizi stüdyomuzda görmek.
Sağ olun.
Siz de sağ olun. Bugün masal ve çizgi filmlerdeki kadın karakterlerden ve onların, evet, etkilerinden söz edeceğiz. Çünkü hepimiz masallarla büyüdük. Hepimiz
doğru,
belirli masalların o belirli karakterlerinden, hı-hı, hep çok etkilendik. Ama özellikle kadın karakterlerin etkilerinden söz edeceğiz. Evet. Nereden başlayalım? Ne dersiniz?
Aslında hemen başlayalım. Prenseslerden başlayalım bence. Madem böyle bir konumuz var.
Evet.
Şöyle söylemek lazım. Biz daha çok masal, bizim kuşağımız doğrusu daha çok masallara yatkındık. Belki televizyonda çizgi filmlerimiz vardı ama sinema çizgi filmleri çok yoktu. Şu anda sinemada daha çok çizgi film, yani sinema filmi formatında, hı-hı, çizgi filmler daha güçlü, daha çok insana ulaşıyor. Tabii onların da beslenme kaynakları masallar. Masallarda ve çizgi filmlerde her ikisinde de o yüzden kadın kahramanların duruşu daha belirgin, daha önemli. Çünkü tabii ki masallar bu işin uzmanları tarafından sıklıkla söylendiği gibi çocuklar için değil.
Evet.
Onlar halk edebiyatının bir parçası ve aslında çocuklar için kurgulanmış metinler değil. Ama zaman içerisinde daha çocuklara yönelik öyküler haline dönüştürülmüşler.
Ama çocukların o bilişsel zekalarının gelişiminde, hı-hı, duygularının oluşumunda, hı-hı, çok da büyük etkileri
çünkü
var aslında.
Çünkü mecazlar işe yarıyor. Evet. Yani kötüyle tanıştırmanın bir yolu aslında
İyilik,
masal.
İyilik, güzellik. Evet. Kötü, doğruluk değil mi?
Evet. Ve çizgi filmlerde doğal olarak masallardan çok beslenmiş. Niye önemli? Çünkü bilişsel bir harita üzerinde yaşıyoruz. Yani biz çok farkında olmasak da kendimize dair, toplumdaki yerlerimize dair aklımızda yer eden bir dizi kabul var. Ve bu kabuller çocukluğumuzdan beri karşılaştığımız bu hikayelerle, bu masallarla, bu filmlerle çok örtüşüyor. Çocuk çizgi filmleri de aslında bu anlamda toplumun genel yapısına dair çok yalın mesajlar içerdikleri için çok belirgin. Yetişkinlere yönelik bir sinema filminde bu kadar belirgin olmayabilir ya da dizi filmde. Ama çocuk çizgi filmlerinde çok belirgin. O toplumun yapısı nedir? Neye değer verir? Neye değer vermez? Nasıl bir duruşu vardır? Hem yönetmenini hem de üretildiği toplumu anlamak için iyi bir ürün.
Ama biz yetişkinler de hala keyif alırız onları evet. izlemekten.
Zaten artık son 10 yılda diyelim çok belirgin. Yaş ayırımı yapmaksızın uzun evet. metraj çalışıyorlar. Dünyada tabii bu işin marka olmuş ismi Walt Disney. Disney çizgi filmleri yıllardır zaten dünyada ilk uzun metraj çizgi filmi yapan kişi, şirket aynı zamanda yapım şirketi Disney. Disney'in şöyle bir özelliği var. Karakterlerinin hemen hemen hepsini şu anda dinleyicilerimizin gözünün önünde karakterler canlanabilir. Hatta Pamuk Prenses, Kül Kedisi gibi. Hepsini Batı masallarından yani Avrupa masallarından harmanlamışlar. Evet. Fakat Disney'in şöyle bir özelliği var. 1950'li yılların Amerikan tarzı ev kadını halini tabir uygun olursa çerçeveleyip halka sunmuş Disney. Evet. O yüzden onların kadın kahramanları bu yönleriyle eleştiriliyorlar. Sebebi şu, bir öyküde, herhangi bir filmde ya da bir masalda kahraman dönüşür. Yani hikayenin başında bir şeydir, bir şeyler yaşar ve sonra başka bir şeye dönüşür, evrilir, tekamül eder yani kahraman. Ama Disney kahramanları, özellikle kadın kahramanları dönüşmüyorlar. Çünkü en baştan mükemmeller. Dönüşmeleri gerekmez. Pamuk Prenses'te olduğu gibi. Zaten başta o kadar iyidir ki başına ne gelirse gelsin daha iyi olamaz.
Evet.
Ama bunun üzerine giydirilmiş bazı özellikler vardır. Örneğin kıyafet her zaman kıyafetin kötü olduğu dönemde karakterin de yetersizliğiyle anılması. Kıyafet güzelleştikçe karakterin yeterliliğinin daha çok ortaya çıkması gibi. Biraz dış özellikler baskın kabul edilir. Bu özellikleri açısından eleştiriliyor Disney kahramanları.
Bir de şey yok mudur? Güzeller aynı zamanda iyilik timsalidirler. Çirkinler de kötülük.
Kesinlikle. Dış görünüm birebir karakter özelliği olarak kendini sunar. Daha da ötesi, güzeller aynı zamanda iyidirler ve çok beceriklidirler. İşte evet. yemek yapmaktan evi süpürmeye kadar her şeyi yapabilirler.
Zaten Pamuk Prenses yedi cücelerin evet. eve girmesiyle birlikte hemen temizliğe başlıyor. Kesinlikle. Yani öyle de kadınsal bir şey var.
Ve maalesef bu çok küçük yaşlarda edindirilmiş bir kimlik haline gelmiş. Çünkü Disney bunu böyle yapmak istemiş zaten. Kül Kedisi'nde olduğu gibi ki adı Cinderella olarak geçiyor artık.
Öz anne, üvey anne orada.
Üvey anneler genellikle karar vericidirler ve aslına bakarsanız haklarını teslim etmemiz lazım. Zor şeyler yaşamış kadınlardır. Ama
evet. Sevgili dinleyenlerimizden bir özür dileyelim. Biz konuşurken masamızda bir teknik arıza meydana gelmiş. Biz stüdyomuzda konuşmaya devam ederken dinleyicilerimiz bir müzik dinlemişler galiba. Biz şimdi nerede kaldık bilmiyorum ama
devam edelim.
Disney karakterlerinden Kül Kedisi'nden devam edelim.
Yani karakterlerin dönüşmediğini zaten öykülerin içinde görürsünüz. Oysa kadınlar dönüşümün neredeyse hayattaki görünür halidir. Çizgi film karakterleri 50'li yıllarda Disney'in liderliğiyle aslında yapay bir kadın karakter oluşturmuşlar. İşte güzel giyindikleri zaman karakterlerinin en etkili olduğu zamandır hikayede. Kıyafetler kötüyse etkili olamazlar. Dış görünüş çok önemlidir. Ama haklarını teslim etmemiz lazım. Bütün bu hikayelerde sadece prenseslerin adını biliriz. Prensler sadece prenstir. Onların dönüşmesi bir söz konusu bile değildir. Ve sadece aslında prensesin ismini bildiğimiz prensesin davranışını çerçevelemek için vardır.
Evet, şimdi beyaz atlı prens.
Evet. Bu neden önemli? Hiç önemli değilmiş gibi gelmesine rağmen tam nokta atışı yaparsak bugün sanal ortamda paylaşılan kimi fotoğrafların, kimi ifadelerin, kimi duruşların arkasında aslında bu öyküler, bu masallardaki ya da çizgi filmlerdeki edindirilmiş kadın karakter özellikleri var hala. Ve bunları takip etmek mümkün. Buna aykırı taraflar yok mu dünyada? Çizgi filmlerde var. Japonlar başarmışlar. Benim yaş grubumdan dinleyicilerimiz varsa bileceklerdir. Heidi'yi hemen evet. hatırlayabilirsiniz. Herhalde animasyon tarihi bundan 100 yıl sonra da anılacak olsa biz Japon animatör Miyazaki'yi anacağız. Miyazaki'nin Amerikalı Avrupalı ortaklarıyla ilk yaptığı televizyon çizgi filmlerinden. Ki orada bile gösteriyor kendini, küçük bir kız çocuğunda nasıl bir dönüşüm yaşandığını. Çizgi filmi izleyen yaştaşlarım hatırlayacaklardır. Heidi'nin beyaz ekmek peşinde koşmasını, ayakkabı giyemeyişini ki çok büyük bir kültürel ögedir. Bugün daha iyi biliyoruz. Köle çocukların yaşadıklarına atfen Miyazaki'nin senaryoya da yerleştirdiği, çok önem verdiği bir şey.
O zaman masallar ve çizgi filmler toplumsal bilincin de
evet.
Etkisiyle.
Kesinlikle göstergesi. Evet, çok göstergesi somut bir göstergesi. Hı-hı. Bizimkini söyleyince daha çok ortaya çıkacak evet. şimdi. Bir diğeri yine Miyazaki'nin Kiki Küçük Cadı filminden bahsetmeliyiz. Onda da şöyle bir şey var. Adından anlaşılabileceği gibi baş karakterimiz cadı. Cadılık normalde kötü bir şeydir. Çok beğenilmez ve kadınlara atfedilen, hani tarihi hatırlatmaya gerek yok. Çok büyük eziyetler görmüş Avrupa'da kadınlar bu sebepten. Büyücülük vesaire daha çok kadınların olumsuz tarafına atfen dile getirilen şeyler. Fakat Kiki cadı ve cadılığın ve bu dişil sezinin aslında bir küçük kız karakteri üzerinden nasıl ortaya çıkabileceğini ve nasıl olumlu ortaya çıkabileceğini gösteren bir çizgi film. Miyazaki bu anlamda dişil evren kurabilen yönetmenlerden kabul ediliyor. Hı hı. Biraz önce söylediğimiz Disney'in aslında tam tersi. Her ne kadar Disney filmlerinde daha nasıl söyleyeyim böyle kabarık elbiseler benim de görmekten hoşlandığım işte cam ayakkabılar ya da işte
kızlar pembe erkekler mavi
ve kesinlikle hani şu Disney'in de alameti farikası olan yüksek burçlu şatolar
evet.
Vesaireler olsa da aslında evren çok eril bir evren. Yakın zamanda Disney bu konuda kendini aklamak için Cesur adıyla Türkçe'ye çevrilen işte kızıl saçlı ok kullanan prenses uzun metraj filmlerini de yaptı. Fakat hala çok eril, erkeklere dair cesaret ögelerinin övüldüğü filmler ve örneğin Cesur annesiyle yaşadığı anne kız travmatik ilişkisi üzerinden hikayesini veren bir film olmasına rağmen sonunda yine daha dişil ögeleri daha azımsatarak yani cesaret daha erkeksi bir değerlendirme, erkeksi bir özellik ama evcimenlik ve anneye dönüş ve dokumayla kendini iyileştiren bir karakter. Miyazaki'nin filmlerinde başka türlü bir şey var. Yani hani o başka türlü bir şey mesela küçük deniz kızı Ponyo vardır. Ponyo tamamen dönüşüm üzerine bir hikaye. Sebebi de şu, Japon kültürü içerisinde de işte hakim karakter eril. Fakat Ponyo gibi benzeri karakterlerde Miyazaki şunu yapmış. Bizim bu dönüşümümüzün ardında, toplumsal varlığımızın, sağlamlığımızın ardında aslında bu dişil karakterin desteği var, varlığı var, desteği de değil, varlığı var. O dönüştüğü için biz bunu yapabiliyoruz.
O zaman günümüze baktığımızda büyük bir değişim söz konusu diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Biz de inşallah yaşayacağız Türkiye'de diyelim. çünkü bizim çizgi filmlerimizde henüz bir kadın karakter yok.
Yok.
Bu bizim açımızdan aslında kendimize çok acımasız bir ayna tutmak. Çünkü sinema karakterleri açısından bakarsanız kadın karakter üzerine çok şey söylenebilir ama şu anda Türkiye'de Perili Orman adında bir çizgi filmimiz var, uzun metraj. Onun baş karakterlerinden biri kadın. Onun dışında Türkiye'de yapılmış prodüksiyonu, yapımı Türkiye'ye ait çizgi filmlerin içinde maalesef bir kadın karakter görmüyoruz. Bu bizim ayıbımız, inşallah düzelteceğiz.
Umarız olur diyelim ve çok i̇nşallah. Teşekkür edelim. Ben bugünkü bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız
Sağ
için.
Ol.
Haftaya yine birlikte olacağız sevgili Elif Berna Kutlu'ya. Sağ olun, var olun.
hasretinden dolan gözyaşlarım gönlüme dökerek vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. Aşkımın şahidi bakışların, hülyaya vererek vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. Aşkımdan almışım deli, sen istersen bitir beni. Düşündükçe bu can seni vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. Hasretini içimi köz gibi dağla, köz gibi dağla, köz gibi dağla. Sen gül ayına, ben sen giyen karar. İnan senin için vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. Aşkımdan almışım deli, sen istersen bitir beni. Düşündükçe bu can seni vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. Aşkından almışım deli, sen istersen bitir beni. Düşündükçe bu can seni vazgeçilmiyor.
Türkiye'de saatlerimiz 15.48'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve dünyanın en önemli, en prestijli yarışmalarından biri olan National Geographic Fotoğraf Yarışması'nın bir birincilik ödülü bir Türk tarafından alındı, bir Türk kadın tarafından alındı. Kendisi avukat, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı ama fotoğraf sanatçılığını hobi olarak yaptığını söylüyor telefon hattımızda Sayın Dilek Yurdakul Uyar. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar Nilgün Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Öncelikle sizi kutluyoruz. Ne güzel bir başarı.
Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Evet, dünyanın en önemli yarışmalarından biri dedik. Tabii farklı kategorileri vardı. Sizinki insanlar kategorisiydi. Şimdi hepsinden evet, söz edeceğiz ama şu fotoğrafçılık öykünüzü bir dinleyelim lütfen.
Tabii ki de eş ve anne olarak hayatımı devam ettiriyor idim ve avukatlık yapıyor idim. Sürekli bir çark içerisinde dönerken ne yapıyoruzu ve ne yapıyorumu sorgulamaya başladım. Adliyenin kara kara duvarlarından çok sıkılınca dünyayı kara kara görmeye karar verip
Ne güzel.
Böyle bir hobiye başlamaya karar verdim. 7 yıl oluyor yaklaşık fotoğrafa başlayalı. Bu süreçte hiç makineye dokunamadığım dönemler oldu. Ama çalışıp istedikten sonra, araştırdıktan, okuduktan, izledikten sonra her şey olabiliyor. Daha iyilerini, daha fotoğrafın çok başındayım. F harfinin çubuğunu belki ancak çizebildik. Daha iyilerini de yapmak için var gücümle elimden geldiğince çalışmaya gayret göstereceğim.
Ne güzel. Peki bu fotoğraflardan söz edelim birazcık da, yarışmaya katıldığınız fotoğraflardan. Nerelerde nasıl çekmiştiniz? Kaç fotoğrafla katılmıştınız?
Ben yarışmaya 3 fotoğrafla katılmıştım. National Geographic'in Travel seyahat kategorisi 3 bölümden oluşuyordu. Şehirler, doğa ve insan kategorisi. İnsan kategorisinde katıldım çünkü fotoğraflarım genellikle insanlara dokunan fotoğraflar. İçinde insan olmayan fotoğrafları çok sevmiyorum. İnsana dokunan fotoğraflar, onların hayatlarına, onların hikayelerine dokunan fotoğraflar bana daha yaşayan fotoğraflar, nefes alan fotoğraflarmış gibi geliyor. 3 fotoğrafım vardı. Bir tanesi Sille'de çekilen bir semazen fotoğrafıydı. Bir diğeri Tunceli'de, hatta Tunceli Fotomaratonu'nda birincilik aldığım bir yaylada çekilmiş fotoğraftı. Olağanüstü bir coğrafyaydı Tunceli. Çok etkilemişti beni. Çok keyifliydi. Bir diğer fotoğrafım da Ankara'da çekmiş olduğum bir başka fotoğraftı. 3 fotoğrafla katıldım. Sille'de çekmiş olduğumuz fotoğraf önce finale kaldı. Finale kaldığının haberini aldık. Çok mutlu olduk. 2 Türk arkadaşımız Melih Sular'la beraber finale kalmıştık. Türkler adına büyük bir başarıydı. Türk fotoğrafının dünyada duyulması, Türk fotoğrafçılığının tanınması adına çok sevinmiştik. Olağanüstü fotoğraflar vardı finale kalan ve açıkçası insan kendi çektiği fotoğraflara göze hep alışıyor olduğu için diğerleri çok daha etkili geliyor. Beklemediğimiz ve bizi şaşırtan da bir sonuç oldu.
Ne güzel, tebrik ediyoruz. Peki kaç fotoğraf vardı insan kategorisinde?
İnsan kategorisinde kaç fotoğraf olduğunu bilmiyorum. Bunu National Geographic açıklamadı ama çok yoğun katılımların olduğunu biliyorum. 100.000'in üzerinde fotoğrafın olduğunu biliyorum yarışmaya katılan. Ön elemeyi geçerek finale kalan da yaklaşık 170 civarında bir fotoğraf vardı. Her kategoride ortalama. 10 hafta boyunca yüklenen fotoğraflar içerisinden finalistler belirlenmişti. Ben 10. hafta finalistiydim. Yarışmaya son gün fotoğrafı yüklemiştim. Diğer finalist arkadaşımız sevgili Melih Sular da 5. haftanın finalistiydi. Bu uluslararası platformlarda bir şekilde fotoğrafçılığımız bu anlamda duyulmaya başlanıyor. Türkiye tanınıyor. Tarihi yerlerimiz, turistik yerlerimiz bu anlamda tanınıyor. Bu açıdan mutluyuz. Hep beraber diye düşünüyorum arkadaşlarla da, camia olarak da.
Ne güzel, biz de Hayatın Sesleri olarak sizi kutlamak istiyoruz. Çünkü ilk kadın fotoğraf sanatçısı oldunuz Türkiye'den bu ödülü alan. Gerçekten evet. Çok büyük başarı ki hobi olarak yaptığınız bir dalda üstelik. Asıl mesleğiniz avukatlık, az önce evet. De konuştuğumuz gibi.
Evet, evet. Profesyonel olarak yapmayı zaten hiç düşünmüyorum. Çünkü İşin içine para ve ticari kaygılar girdiğinde bakış açısının köreldiğini, yaklaşımın, üretme noktasındaki yaklaşımın farklılaştığını düşünüyorum. O yüzden benim zaten para kazandığım bir mesleğim var. Fotoğraf her zaman benim hobim olarak kalmalı. Ben hep fotoğrafta amatör bir öğrenci olarak kalmalıyım diye düşünüyorum.
Evet, o ruhu hep taşımalıyım diyorsunuz.
Kesinlikle.
Fotoğraf makinenizle birlikte.
Kesinlikle, kesinlikle. O ayrılmaz parçamız haline geldi.
Ne güzel. Sayın Dilek Yurdakul Uyar, efendim sizi kutluyoruz tekrar tekrar. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Nice başarılarınızda Hayatın Sesleri olarak sizi programımızda görmek, konuk etmek isteriz. Sağ olun, var olun.
Ben çok teşekkür ediyorum. Fotoğraf sanatına bu anlamda basın yayın organlarında bu kadar yer verilip değer verilmiş olması da bizim için çok büyük bir aşama diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı haberlerle gündeme geliyoruz ama sanatın, sporun duyulması, ön plana çıkması bizler için de motive edici ve teşvik edici. İlginiz ve alakanız için ben çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin de ismini duyurduğunuz için yine birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz size.
Görüşmek başkentte. Dileğiyle.
Çok sevgili dinleyenlerimiz, telefon konuğumuz avukatlık yapan, aynı zamanda hobi olarak yürüttüğü fotoğraf sanatçılığında Türkiye'ye birincilik kazandıran Sayın Dilek Yurdakul Uyardı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve bir teşekkür de tabii ki siz sevgili dinleyenlerimize. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar programı. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkente bekliyoruz sizleri. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.